Kitabın 7. ayrımı.
Balıkçı. Sayım günü belediyenin tehditlerine boş verip şehrimi terk ettim ve bakir bir sahil kasabasına Güneş'le son kez buluşmaya koştum. Kadehte şarap, közde kestane, teypte rebet vardı. Göç öyküleri dinledim, çınarlar kadar yaşlı mübadillerden, üzümden pekmez yapmayı öğrendim. Dalından böğürtlen yedim, eflatun yapraklarımı hayrat çeşmelerinde temizledim. Adını lodostan almış köpeklerin yavrularıyla oynaştım, gözleri yüzlerinden büyük çocuklarla tanıştım. Hazan yerlerinde taradım saçlarımı, sonbaharla barıştım. Her köşede var mısın afişleri asılıydı, bizi eve tıkan sayımcıların. Hayta bir firariyi nasıl omuz silkerse bu tür dolduruşlara, öyle hercai bir keyifle kadeh kaldırdım uzandığım hamaktan onlara. Varım tabii diye fısıldadım. Dün mahpustunuz evlerinizde, bugün marş yeniden işlerinize. Biliyorum pazartesi hiç münasip değil bu tür bir yazı için ama yine de size o Meksikalı balıkçı hikayesini anlatmadan geçemeyeceğim. Amerikalı bir zengin iş seyahati sırasında Meksika'nın küçük bir kıyı kasabasına uğramış. Limanda gezerken bakmış ağzına kadar balık dolu bir tekne ve içinde keyifli bir balıkçı. Merhaba balıkçı diye seslenmiş. Bu balıkları kaç zamanda tuttun? Bir iki saatimi aldı demiş balıkçı. İştahlanmış bizim iş adamı. Niye daha fazla kalıp daha fazla tutmadın diye sormuş. Bu kadarı bize yetiyor da ondan diye omuz silkmiş balıkçı. Şaşmış balıkçının bu karamsarlığına iş adamı. Şaşmış balıkçının bu kanaatkarlığına iş adamı. Kalan zamanını nasıl geçiriyorsun peki diye üstelemiş. Balıkçı özetlemiş bir gününü. Sabahları açılır biraz balık tutarım. Sonra çocuklarımla oynarım. Öğleyin karımla biraz siesta yaparım. Akşamları amigolarla beraber gitar çalıp şarap içer, geç vakte kadar eğleniriz. Oldukça meşgul sayılırım senyor. Gerinmiş Amerikalı. Bak demiş, ben sana yardımcı olabilirim. Bu işe daha çok zaman ayırmalısın. Daha büyük bir tekne bulup daha çok balık tutmalısın. Oradan elde edeceğin gelirle daha büyük tekneler alırsın. Kısa süreli bir balıkçı filosuna sahip olursun. Böylece yakaladığın balığı aracılara değil doğrudan işleme tesislerine satarsın. Hatta zamanla kendi balık fabrikanı bile kurabilirsin. Kısa zamanda balıkçılık sektöründe bir numara olursun. Balıkçı merakla, bunu yapmak kaç sene alıyor senyor demiş. 15-20 yılda halledersin demiş Amerikalı. Ama sonrası daha parlak. Zamanı gelince şirketini halka açarsın, hisselerini iyi paraya satarsın, kısa zamanda zengin olup milyonlar kazanırsın. Milyonlar ha diye tekrarlamış balıkçı. Sonra emekli olursun. Küçük bir balıkçı kasabasına yerleşirsin. İstersen zevk için balık tutarsın. Çocuklarınla oynar, karınla keyfince siesta yaparsın. Akşamları da arkadaşlarınla şarap içip gece yarısına kadar gitar çalarsın. Nasıl, mükemmel değil mi? Biliyorum pazartesi hiç de uygun bir gün değil bu muhabbetler için. Ama bir an olsun durup düşünsenize, bütün bu telaş niçin? Arada denize açılıp çocuklarınızla oynaşmayacak, dostlarınızla gitar çalıp şarap içmeyecek olduktan sonra onca koşturmanın ne anlamı var? Hırsla örülü onca yılın vaat ettiği final halen yanı başımızda duran mutluluksa bu yarışa ne gerek var? Bir sayım günü sığındığım dost kasabasında hazan rüzgarları bu soruları getirdi bana. Kadehte şarap, közde kestane, teypte rebet vardı. Köşe başlarını tutmuş afişler var mısın diye sordular. Hayta bir firari gibi muzip kadeh kaldırdım onlara. Varım dedim. Belki de hiç olmadığım kadar. Bir dost. Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın. Nereden çıktın bu vakitte dememeli. Bir gece yarısı telaşla yataktan fırladığında gözünün dilini bilmeli. Dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalı. Arka bahçede varlığını sezdirmeden mütemadiyen dikilen vefalı bir ağaç gibi köklenmeli hayatında. Sen her daim onun orada durduğunu hissetmelisin. İhtiyaç duyduğunda gidip müşfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına saklanabilmelisin. Kucaklamalı seni güvenli kolları. Dalları bitkin başına omuz, yaprakları kanayan ruhuna merhem olmalı. En mahrem sırlarını verebilmeli, en derin yaralarını açıp gösterebilmelisin. Gölgesinde serinlemelisin sorgusuz sualsiz. Onca dal kavuk arasında bir tek o sözünü eğip bükmeden söylemeli, yanlış anlaşılmayacağını bilmeli. Alkışlandığında değil sadece, asıl yuhalandığında yanında durup koluna girebilmeli. Övmeli alem içinde, baş başayken sövmeli ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdüğünde de sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu bilmelisin, hak ettim diyebilmelisin. Teklifsiz kefil olmalı hatalarının, günahlarının yegane şahidi. Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sırdaş. Göz bebekleri bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin. Ve sen ağladığında onun gözünden gelmeli yaş. Böyle bir dostum var benim. Pek sık görmesem de hep yanımda olduğunu bildiğim, yalansız, riyasız dertleşebildiğim. Kuşağımın en iyisiydi hilafsız. Beraber okuduk, birlikte koştuk son 20 yılın amansız parkurunu. Katılasıya ağladık, doyasıya güldük yol boyu. Ekmeğimizi ve acılarımızı bölüştük. Çocuklar doğurduk, büyükler gömdük. Sonunda yara bere içinde oraya buraya savrulduk. Buluştuk geçenlerde. Bitaptı. Kayan bir yıldız kadar ışıltılı, bir o kadar yorgun. Ne yapıyorsun diye sordum. Seyrediyorum dedi. Çaresizce, öfkeyle, şaşkınlıkla ama sadece seyrediyorum. Seyrettiği kuşağımızın en kötülerinin, pespayelik yarışında ipi ilk göğüsleyenlerin zirveye hak kazanmalarındaki akıl almaz gariplikti. İyiliğin ve ustalığın bu kadar eziyet gördüğü, kötülüğün ve yeteneksizliğin bunca ödüllendirildiği bir başka coğrafya var mıydı acaba? Okuldaki ideallerimizden, gençlik coşkumuzdan söz ettik bir süre. Tozlu raftaki bir kitabı yıllar sonra merakla karıştırır gibi. Ülkemizin kaderini değiştirmeye azimliydik mezun olurken. Lakin karanlığını boğmaya yemin ettiğimiz ülke karanlığına boğmuştu bizi. Pazarda görsek tezgahından meyve almayacağımız adamların cenderesinde bir ömür geçirmiş, tünelden çıkış sandığımız ışığın üstümüze gelen kamyonun farı olduğunu çok geç fark etmiştik. Velhasılı ne sevebilmiş ne terk edebilmiştik. Krizde geçmişti bütün gençliğimiz ve şimdi çocuklarımıza tek devredebildiğimiz çok daha ağırlaşmış bir kriz. İşte diye iç geçirdi kadim dostum. Bunları seyrediyorum bir kenardan sessizce. İşte en çok da böyle zamanlarda bir dostu olmalı insanın. Yıllarca aynı ip üstünde çalışmış, cesaretle ihanet arasında gidip gelen bir salıncağın sınavında birbiriyle kaynaşmış, iki trapezci gibi güvenle kenetlenmeli elleri. Parkurun bütün zorluğuna rağmen dostluğumuzu koruyabildik. Acıları birlikte göğüsleyebildik ya, yenildik sayılmayız diyebilmeli. Issızlığın, yalnızlığın en koyulaştığı anda küçücük bir kağıda yazdığımız kısa ama ümit var bir yazıyı yüreğe benzer bir taşa bağlayıp birbirimizin camından içeri atabilmeliyiz. Bunu da aşacağız. İmza bir dost. Uçurum. Gece yarısıydı. Arabadaydım. Radyo maydanozda Selim gazete köşelerinden internette yayılmış bir öyküyü anlatıyordu. Kulak kesildim. Bir sonbahar günü Londra'daki doktor muayenehanesinin bekleme odasında oturan adam yaprakların dökülmesini hüzünlü bir gülümsemeyle seyrediyordu. Biraz sonra muayene odasında doktor teşhisi açıkladı kendisine. Bay Winkelmann, beyninizde bir ur var. Hemen ameliyat olmalısınız. Yüz hatları gerildi Winkelmann'ın. İngiltere'de bu ameliyatı yapabilecek doktor var mı diye sordu. Amerika'da yaşadığınıza göre orada olmanızı öneririm dedi doktor. Zaten sizi ameliyat edebilecek tek operatör olan Charles Vronkow da orada yaşıyor. Winkelmann teşekkür edip ayrıldı. Otele giderken derin derin düşünüyor ve yere dökülen yaprakları ayaklarıyla yavaşça itiyordu. Birkaç gün sonra gazeteler tanınmış Amerikalı operatör Charles Vronkow'un İngiltere tatilini geçirirken intihar ettiği haberini verdiler. Polis böyle tanınmış bir doktorun neden Winkelmann adı altında Londra'nın yoksul bir mahallesindeki otelde kaldığını merak ediyordu. Bu öyküyü dinlediğim gecenin sabahında gazeteler Rev Favaloro'nun intihar haberini duyurmuşlardı. Favaloro 1967'de bulduğu bypass yöntemiyle kalp ameliyatlarında bir çığır açan ve milyonlarca hastayı kurtaran Arjantinli cerrahtı. Buenos Aires'teki muhteşem villasında kalbine sıktığı tek bir kurşunla son vermişti hayatına. Milyonların kalbine giden kanalları açan bir insanın kendi yüreğindeki tıkanmaya deva bulamaması ve sonunda onu kurşunlayarak susturması ne trajik bir final. Bütün bir salonu gülmekten kırıp geçirdikten sonra çekildiği makyaj odasında sessizce ağlayan bir palyaço gibi. Çevremize yaydığımız ışıktan biz nasiplenemeyiz çoğu zaman. İnsanın sözü geçmez, gücü yetmez bazen kendine. En güzel aşk filmlerinde oynayan kadın alabildiğine mutsuzdur bakarsınız. Diline doladığı herkesin iç dünyasını kalemiyle dilikleyen yazar, kendi içindeki keşmekeşi tariften acizdir. Cemaate iman telkin ederken içten içe Tanrı'yı sorgulamaya başlamış. Bir din adamı kadar çaresiz, kıvranır insan. Yalnızlık korkusunu bastırmak için ömrü boyunca sayısız kadına tutulmuş bir Kazanova'nın sonunda ana vatanı yalnızlığa dönmesi ya da cehennemi bir cephede gün boyu askerlerine cesaret aşılayan kumandanın gece karargahta korkudan titremesi gibi en yakından tanıdığı zaafı en güvendiği yanına yakıştıramaz insan ve kendini en bildiği yerinden vurur. Kalpse kalp, beyinse beyin, bir kurşunla durur. Çünkü en beteridir kendiyle savaşanların kendine yerilmesi. İnanmadan din adamı olarak kalamazsınız. Sevmeden aşık rolünü oynayamaz, cesaretsiz savaşamazsınız. Beyninizde bir urla beyinlere deva, kalbinizde kanayan bir yarayla kalplere şifa taşıyamazsınız. Bu kuşatmayı yarmak için o zaaflarınızı yok etmek zorundasınızdır. Çoğu kez kendinizden vazgeçmek pahasına. İnsan kendine rağmen gider o zaman. Gençliğinde nice cana kıydığı kılıcının üzerine karnıyla yatıveren yaşlı bir samuray savaşçısı ya da intihar için artık hükmedemediği tanıdık bir mikrofonu seçen Zeki Müren gibi ölümü beklemeden onun kollarına koşar. Bazen ulu orta, bazen yapayalnız, uçsuz bucaksız bir boşluğa akar. Malum uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da senin içine bakar. Körler ve düşler. Körler düş görür mü? Görürler. Asıl düşlerini yitirenler körleşir. Geçen yaz St. Petersburg'da şimdi dev bir müze olan Çar'ın Kışlık Sarayı Hermitage'ı gezerken kalabalık bir grup çekti dikkatimi. Hepsi bir El Greco tablosu önünde toplanmış, dikkatle resim hakkında bilgi veren mihmanları dinliyorlardı. Onlara katılıp ben de dinlemeye koyuldum. Arkalarında olduğum için yüzlerini görmüyordum. Nice sonra fark ettim gerçeği. Hepsi kördü. Grup halinde müzeyi gezmeye gelmişlerdi. Dokunmalarına izin verilen tablo ve heykelleri hissetmeye çabalıyor. Dokunamadıklarını mihmanların dinleyerek zihinlerinde... Grup halinde müzeyi gezmeye gelmişlerdi. Dokunmalarına izin verilen tablo ve heykelleri hissetmeye çabalıyor. Dokunamadıklarını mihmandardan dinleyerek zihinlerinde canlandırmaya çalışıyorlardı. Görme engeli bile işlerindeki merak duygusunu engelleyememişti. Döndükten birkaç ay sonra yine ilginç bir tesadüf sonucu Ankara'da Körler Okulu'nda görev yapan bir öğretmenle tanıştım. "Ne öğretmenisiniz?" diye sordum. "Resim," dedi genç bayan. Yaptığı işin diğer öğretmenlerinkinden iki kat daha kutsal olduğu düşüncesi yaladı zihnimi. Ve bunu söyledim ona. "Peki nasıl ders veriyorsunuz?" diye sordum. "Genellikle heykel yapıyoruz," dedi. Öğrencilerinin çamuru yoğurarak çok güzel eserler yarattıklarını anlattı. Ardından Gülnihal Antepli'nin belgeselinden haberdar oldum. Belgeselin adı Karanlığın Renkleri. Peşine düştüğü soruysa çok basit. Körler düş görür mü? Dünyayı görmeyenlerin düş görmesi mümkün müdür? Elbette mümkün diyor Antepli ve sorunun sözcükten kaynaklandığını söylüyor. İngilizce dream sözcüğünü düş görmek diye Türkçeleştirince körler devre dışı kalıyorlar. Oysa bir koku, bir ses ya da çocukluktan belleğe yapışan bir imge de rüyaya dönüşebiliyor. Körler rüya gördükleri gibi rüyalarını kokluyor, dinliyor, dokunuyorlar. Ve körler ve düşlere dair dinlediğim son öyküyü Ankara İletişim Fakültesi'nden dostum Bülent Özkam anlattı. Usta Herzog'un özürlüler üzerine yaptığı Sessizliğin ve Karanlığın Ülkesinde adlı belgeselde bir ağma şöyle tarif etmiş körlüğü. Siyah renkte hızlıca akan bir ırmak düşünün. Sonunda bir çağlayanla birlikte derin karanlık bir göle dökülür. Dinleyince bana hayat tarifi gibi geldi. Kim bilir, belki de onlar görüyor doğrusunu. Belki de asıl körlük düşlerini yitirmektir. Acının Kanatları. Dostoyevski'nin hayatını değiştiren olay neydi biliyor musunuz? Kendi idam sahnesi. Çar'ın baskı döneminde arkadaşlarıyla bir sohbet grubu kurmuştu. Yakalandı. 28 yaşında idam isteğiyle yargılandı. Mahkemenin sonucunu beklediği gece hücresinden alındı. Ölüm kararı yüzüne karşı okundu. Papaz günah çıkarttırdı. Gözleri kapalı olarak bir direğe bağlanıp müfreze karşısına geçirildi. Ateş emrini beklerken gerçek karar bildirildi kendisine. Aslında mahkeme 8 yıl hapis vermiş. Çar bunu 4 yıla indirmişti. Ama ona ders olsun diye böyle bir gösteri planlanmıştı. Böylece ölümle tanıştı. Oysa bu sefil oyunda asıl keşfettiği şey yaşamdı. Stefan Zweig'a göre 4 yıl sonra yaralı parmaklarından zincirleri çıkardıkları zaman sağlığı bozulmuş, şöhreti uçup gitmişti. Ama kırık dökük bedeninden her zamankinden daha parlak fışkıran bir tek bir şey vardı. Yaşama sevinci. Durumu en iyi anlatan cümle Nietzsche'nindir. Hayatı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar onu daha iyi tanırlar. Krizdeyiz, gemimiz su alıyor. Daha evvel mutluluk diyarına doğru pupa yelken yol aldığını düşündüğümüz o emektar vapurun gürültüyle batmakta olduğuna inanıyoruz şimdi. Halbuki daha önceki sevinç dalgası kadar bugünkü kasvet tufanı da aldatıcı. Yegane gerçek şu, bu gemi su alıyor. Batmamak için de yenilenmek durumunda. Bu gerçeği görebilmek, maziyle yüzleşebilmek, sahip olduklarımızın kıymetini anlayabilmek için bugünkü acıları çekmemiz gerekiyordu. Zamanla o sancılar olgunlaştıracak bizi. Acının bilgeliği gözümüzdeki mili çekip alacak. Görücü eskiyi çare, kafileler halinde suya atlamak değil, gemiyi baştan aşağı yenilemektir. Umutsuzluk her yanı kuşattığında umudun vakti gelmiş demektir. Sözü yeniden Nietzsche'ye bırakalım. Bilginin her türü ızdıraptan gelir. Sefahat, duraklamak ve geriye bakmamak eğilimindedir. Oysa acı hep nedenleri sorar. İnsan ağrılarda incelir. Sürekli kurcalayan, törpüleyen acı ruhun toprağını alt üst eder. Yeni düşünce meyveleri için gerekli havalandırmayı sağlayan da bu alt üst oluştur. Keşke kalemim yaralarınıza ümidin merhemini sürebilecek kadar güçlü olsa. Keşke şu 20-30 satır dağıtabilse bezginliğinizi. Sözcüklerim dertlerinizden azat edebilse sizi. Bu yazı bunları yapmasa da şunu söyleyebilir. Artık finali gördük. İnfaz mangasının önünden döndük. Şimdi hayatı daha iyi tanıyoruz. Ona yeni doğmuş bir bebeğin memeye sarıldığı andaki kadar tutkuyla sarılabiliriz yeniden. 2011 yılı geldiğinde geriye dönüp şöyle diyeceğiz. Yıl 2001'di. Hiç unutmam, acılarımız o yıl başlamıştı. Her şeyin bittiğini sanıyorduk. Meğer kurtuluşun başladığı tarihmiş. Acılarımızdan feyz alarak, onlarla kanatlanarak silkindik suskunluğumuzdan. Ayakta durmaya mecali kalmamış köhne bir sistemi değiştirmeye o yıl başladık. Yaralı parmaklarımızdan zinciri çıkardıklarında yaşama sevincimizi hala kaybetmemiştik. O sayede kaderimizin üstesinden geldik ve kaderimizi yendik. Maske. Ne zaman tuvalet masasında makyajını temizleyen bir kadın görsem maskeler üşüşür aklıma. Boyalı çehreyi yalayan her bir pamuk topağının gün boyu gerçek yüzü saklayan kalın maskeden bir parça kopardığını düşünürüm. Temizlik bittiğinde göz altlarında ince yarıklar halinde nemli kırışıklıklar gülümser. Kaşlar silikleşir, kirpikler kısalır. Yüz maskesinden soyunmuştur artık. Sahibinin yaşını, ruhunu ele verir. Ta ki ertesi sabah yeniden giyinene kadar. Amerika'nın sevilen haber spikeri Leslie Moulton kansere yakalanıp saçları dökülünce ekrana perukla çıkmaya başlamıştı. Bir gün stüdyo öncesi makyaj yaparken her şeyden haberdar etmeye söz verdiğim izleyicilerimden kendimi gizlemeye hakkım yok diye düşündü ve o gece peruğunu takmamaya karar verdi. Kanal yöneticileri seyircinin tepkisinden çekindi önce ama sonra kabullendiler. Jenerik döndü, yayın başladı ve 36 yaşındaki Moulton bu kez saçsız gülümsedi seyircilerine. İşte bu benim gerçeğim. Ben artık kelim ve bunu kabullenmeye karar verdim dedi. Yayın bittiğinde kanala çiçek yağıyordu. Hayranlarının ona güveni bir kat daha artmıştı. Zavallı soyumuz kim bilir kaç nesildir maskeli baloda gibi yaşıyor gündelik hayatını. Bedenimizin, aklımızın en yalın hallerinde binbir örtü. İki yüzlülüğün atölyelerinde kalıba dökülen maskeler mekana ve ihtiyaca göre seçilip takılıyor. En gürünesi halleri ciddiye almamıza, en saçma konuşmaları alkışlamamıza, sıkça tribünlere oynamamıza yarıyor. Küfretmek istediklerimize iltifat ediyor, kendimizi beğendirmek için rolden role giriyor. Bu yorucu oyunun perdesi kapanınca da yatağa girerken maskemizi çıkarıp başucumuzu asıyoruz. Kimsenin karşısındakinin gerçek yüzünü bilmediği ya da bilip de bilmezden geldiği bu karnaval nicedir sürüp gidiyor. Sosyal antropolog Ahmet Güngören, Kimlik Bulmacası için Kılavuz kitabında Patika 1999, İlkel toplumlarda maske sadece ayinlerde kullanılır. Diğer günlerde duvara asılır, gelecek ayine kadar titizlikle saklanırdı diyor. Oysa günümüz toplumunda maske sürekli takılıyor. Ancak pek özel anlarda çıkarılıyor. Çünkü ayinsel gösteri kesintisiz biçimde sürüyor. Acaba şimdi atalarımızın yaptığının tersine yılın bir günü maskelerimizi çıkarıp duvara asmayı ve gösteriye ara verip çoktan defnedilmiş hakikatin anısına örtülerinden arınmış bir ayin düzenlemeyi becerebilir miyiz? Doğruyu yalandan ayırt etmenin tamamen imkansızlaştığı bu gayya kuyusunda herkesin kendini bütün yalınlığıyla sergilediği, içinden geleni söylediği bu samimiyet karnavalarında buluşabilir miyiz? O gün renkli perukları, şaşalı nutukları, sembolik urbaları, süsleri, takıları, boyaları, rolleri, tavırları, yalanları 24 saat için bir kenara bırakmayı, en tabii, en samimi, en derbeder halimizle ortaya çıkmayı göze alabilir miyiz? Tek bir gün için olsun aşkımızı veya nefretimizi önünü ardını hesaplamadan itiraf edip iki yüzlülüğün maskesini düşürebilir miyiz? Gülen masklar, ağlayan masklar, otoriter masklar, şarlatan masklar duvarlara asıldığında ve ruhların asıl çehreleri ortalığa saçıldığında kaç heykel yıkılır, kaçı sağlam kalırdı acaba? Peki biz o ebedi maskeli balonun 24 saatlik antrenmanda, samimiyetler mezarlığında çoktan yitirdiğimiz kendi saflığımızı da bulabilir miydik? Ya ertesi gün? Öylesi bir yüzleşmenin ertesi günü kaçımız İlişkimizi kaldığımız yerden sürdürebilirdik acaba? Kaçımız riyasız yeni bir hayata başlayabilirdik? Bu gece makyajınızı temizlerken ya da makyajınızı temizleyen birini gözlerken düşünün bunu. Aman sabah maskenizi takmayı unutmayın. Yalancı bahar. Kaç baharı gerçek sanıp kandık söylesenize. Kaçına nihayet diye hasretle kucak açtık ve kaçında yanıldık. Kaç kez ayaz vurmuş dallarımızda filizlerimiz söndü. Yine de uslanmadık. Yine geveze bir dosta sırlarımızı açar gibi açıldık yalancı bahara. Yine yanıldık. Peşinden bastıran tipiyle ayıldık. Ne yapalım ki dalında patlamayı bekleyen bir tomurcuk gibi susamıştık ilk keze. Kaç zaman olmuştu kendimizi güneşin sıcak kollarına bırakıp ormandan yayılan kekik kokularıyla sarhoş olmayalı. Tahmin ediyorduk üzerimize katran rengi bir kafes gibi çöken bulutların ardında güneşin gülümsediğini. Daha ilk ışıklar deler delmez kafesi açtık iştahla ruhumuzun pencerelerini. Bahar öyle kolay gelmezdi aslında, biliyorduk. Yanlış baharlarda az mı ayaz yemiştik. Kaçımız Mart güneşine aldanıp açılmış ve kara kafesin ağına düşmüştü yeniden. Bahar ilanı aşk mevsimiydi. Astık aşklarımızı ilan panolarına, sevdalar yasakken daha. Bahar barışın mevsimiydi. Müjdeledik barışı silahlar konuşurken hala. Söyledik ancak yazın söylenecekleri. Güneş henüz toprağı ısıtmamışken, cemreler düşmemişken ilk yazın koynuna. Yalanmış meğer bahar, daha vakti değilmiş, aşkın da barışın da. Güneşe kananlar yazı beklerken bahardan oldular. Kesildi sesi soluğu erken öten horozların. İyisi mi itirafçı olalım, biliyorduk işte bahar derken ardından gelecek ayazı. Yalan bu çıkma demişti temkinliler, tedbirliler. Çıkarken üstüne kalın bir şey alanlar, başına bir iş gelmesinden ürkenler. Ama bahar olanca işvesiyle sokağa çağırıyordu. Aşk ilan panosuna asılmayı bekliyordu, barış bir kuş gagasında müjdelenmeyi. Erken mi geç mi hesabına gelmezdi ikisi de. Peşlerine düşülmeli, ilan edilmeli, müjdelenmeliydiler. Güneşi görür görmez serenada ve barış türkülerine başladık. Vakti gelmeden açıldık, geç kalmadan davranma telaşında. Erkenmiş, kursağımızda kaldı bahar sevinçleri. Erken öten horozlar, erken açmış çiçekler, erken doğmuş bebekler gibi kesildik, solduk, öldük. Yine tedbirliler ulaşacak zalimen yasa, biz yakalandık zalim bir ayasa. Ama itirafçı olsak da pişman olmadık. Az da olsa ısındık hiç olmazsa, vakitsiz de olsa söyledik söylenmesi gerekeni. Bahar yalan mıymış gerçek mi dinlemedik. Güneşin ilk dokunuşuyla haber verelim dedik, ardından gelecek müjdeyi. Aşk için erkendi belki, barış henüz uzak ama ikisi de gelecekti nasılsa sonunda. Hep bildik ki habercisidir, yalancısı bahar sahicisinin. Bazen vaat hediyeden de kıymetlidir. Kesilmeyi göze alıp erken ötmek yeğdir çoğu zaman. Susup doğru zamanı kollamaktan. Sonunda olan yalana kananları olur. Onlar müjdeledikleri şeyi görmeden giderler. Lakin çoğu buna gönüllüdür. Güneşe en erken onlar dokunmuşlardır. Elbet en erken yanan onlar olacaktır. Belki ikinci baharı yaşayanlar bilir kıymetlerini. Pastırma yazı biterken, günlerdir hangi bulvara çıksam tepemde yazdan kalma nazlı bir ışıltı. Hep aynı yaprak sarısı yollarda ve dilimde o eski Joe Dassin şarkısı. Biliyor musun, hiç mutlu olmadım. Bu sabahki kadar benzer bir plajda yürümüştük yine. Mevsim sonbahar. Şarkının anlattığı Mary Lawrence'ın sulu baya tablolarını andıran uzun etekli kadınla rastlaşır gibiyim her köşe başında. Şarkıdaki adama vaat ettiğini bana da fısıldıyor sanki. Bir yıl, bir asır veya bir ömür bu pastırma yazının renkleri de olacak hayatımıza. Uzun sürmüş bir yazdan arta kalan bu arsız güneş, mevsime inat masmavi gülümseyen bu çapkın gökyüzü, yaz uykusundan uyanmaya çalışan sokakları eteğinden çekiştirerek eski tembelliğine çağıran bu hınzır rüzgar. Nasıl da ilk yaza benziyor bu sahte bahar. Tıpkı hayatımızın olgunluk çağı gibi ilkbahar sanmak işten bile değil, kalmak öyle değil. Tıpkı hayatımızın olgunluk çağı gibi ilkbahar sanmak işten bile değil, kalmak öyle kolay. Öyle kolay bitmesini hiç istemediğimiz bir yazın uzatma dakikalarını ilkbahara yeni başlıyormuş gibi yaşamak. Yüreğimizin hala eski coşkuyla yeşerip çiçeklenmesine içten içe sevinerek, o çiçeklerin çabuk yaprak dökeceğini ve ardından sıkı bir yağmur geleceğini bilerek, bilmezden gelerek, düşünmeye üşenerek rüzgara kapılmak öyle kolay. Pastırma yazındaysanız hayatın ilk adım, iki adım gerisi yazdır, üç adım ötesi kış. Yaz yorgunu yüreğiniz sonbahar sızlanmalarına başlamadan son uçurtmaların ipine tutunup salınmak ve çocuk soluğuyla avunmak ister. Güneş nüfus kağıdını aldırmadan seven bir aşık gibi takvime bakmaksızın salar saçlarını erken inen akşamlara. Ufuktaki bulutları sezenler güneşin kıymetini daha iyi bilirler. O yüzden ilkbahardan daha değerlidir pastırma yazı. Sait Faik ki anlar dilinden çiçeklerin, ağaçların, otların der ki, çiçekler, ağaçlar ve otlar ağır ağır yaprak dökerken insanlara ümitlerinden ve zaaflarından bahsederler son defa. Ümit hala ışıldamasındadır güneşin. Zaaf erken solmasında, çabuk yorulmasındadır. Hala içimizi ısıtıyor olmasının coşkusu yakında solacak olmasının hüznüne bulaşır. Gelecekse gelsin artık sonbaharla, hiç bitmese şu yaz arasında sıkışıp kalmış bir ruh hali yakamıza yapışır. Ümit zaafa karışır. Kalbimizin üstünde tanıdık bir karıncalanma her sabah camlara, aynalara, acep bulutlandı mı hava diye bakar ve yakarır. Ne olur bir güneşli sabah daha. Sonra kısalır güneşin saçları, akşamları. Pastırma yazının hayatımıza dolan renkleri sonar. Vedalaşır göçmen kuşlar ve son uçurtmaları toplar çocuklar. Eski Fransızca şarkı bir soruyla biter. Bugün çok uzağındayım o pastırma yazının. Bir yıl, bir asır, bir ömür geçti. Acaba beni hala hatırlıyor musun?